Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Ses var mı? Tamam inşallah. Şimdi az önce Muntazer 29'du galiba. Adem aleyhisselam ile ilgili Saat suresindeki ayetlerde örnek verdi. Şimdi bu konuda Adem Aleyhisselam'la ilgili olan, ben gerçi odaya da yazmıştım da ayetin halini, tekrar etmekte fayda var. Hicr suresinin 42. ayetini okuyalım inşallah. Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin, sultanın, yetkin yoktur. Ancak azgınlardan, gavinde sana uyanlar müstesna buyuruyor Allah Azze ve Celle. Burada gavaye fiilinin, gava fiilinin Kur'an-ı Kerim'de hangi manalarda geçtiğine bakmamız lazım. Esasında hadis-i şeriflerde bu konu çok nettir de önce Kur'an-ı Kerim'de gava fiilinin hangi anlamlarda geçtiğine bakalım inşallah. Kelimenin aslı gay, yani bozuk bir inançtan kaynaklanan cehalet demektir. Kimi zaman cehalet insanın ne sahih ne de fasit bozuk bir inanca sahip olmamasından kaynaklanabilir. Kimi zaman da bozuk bir şeye olan inancından kaynaklanıyor olabilir. İşte bu ikinci tür, yani bozuk inançtan kaynaklanan cehalete gay denilir Arapçada. Allah Azze ve Celle Necim suresinin 2. ayetinde ma valle sahibukum ve ma gava buyururken, yani arkadaşınız şaşırmadı ve batıla da inanmadı buyuruyor. Yani burada gavayı batıla inanmak olarak o anlamda kullanıyor Allah Azze ve Celle. Araf suresinin 202. ayetinde ve ihvanuhum yemuddunehum fil gayyi, şeytanın kardeşleri onları batıl inanca sürüklerler. Meryem suresi 59. ayetinde fehalefe min ba'dihim halfun eda'us salate vettebe'us şehevate fesevfe yelgavune gayya, yani onların ardından namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. İşte bunlar gay ile karşılaşacaklardır. Buradaki gay kelimesi ise azap anlamında kullanılmıştır. Azapla karşılaşacaklardır demektir. Allah Azze ve Celle'nin azabı gay diye adlandırması, onun azabın nedeni olmasından, azaba sebep olmasından dolayıdır. Bu bir şeyin kendi sebebiyle isimlendirilmesi gibidir. Tıpkı Arapların bitkiye neden, yağmur dedikleri gibi. Bazılarına göre de ayetin anlamı şöyledir: onlar batıl inancın eseri ve sonucuyla karşılaşacaklardır. Şuara suresinin 91. ayetinde ve burrizetil cahimu lil gavin, cehennem sapıkların gözleri önünde dikilir buyrulur. Şuara suresinin 224. ayetinde de ve şuara yettebeuhumul gavun, şairlere ancak azgınlar uyar. Kasas suresi 18. ayetinde inneke legaviyyum mübin, sen gerçekten açıkça bir azgınsın. Taha suresi 121. ayetinde ise Adem aleyhisselam hakkında ve asa ademu rabbehu fegava, Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı, yani cahil oldu. Kimisine göre zarara uğradı. Nitekim şiirlerde şöyle delil getirilir bu manada olduğuna dair: ve men yagvi la ya'dim alel gayyi la ima, yani kim saparsa bundan dolayı kendisini kınayacak olanları yok saymasın. Bazılarına göre gava kelimesi yaşamı bozuldu anlamındadır. Buna göre gava fiili gaviyel fasilu ve gava, yani buzağı sütten kesilip aç bırakıldı sözünden gelmiş olur. Tıpkı heva ve heviye kelimelerinde olduğu gibi. İnkânallâhü yürüydü en yuğviyekum, eğer Allah sizi helak etmeyi dilerse anlamındaki Hud suresi 34. ayetinde de bu fiil kullanılmıştır. Bazılarına göre bu ayetin anlamı şöyledir. Eğer Allah saptığınızdan dolayı size azap vermek isterse, diğer bazılarına göre ise anlamı şöyledir. Allah saptığınızdan dolayı aleyhinize hüküm verir. Evet, bu Kasas suresinin 63. ayetinde de aleyhlerine hüküm gerçekleşen kimseler, Rabbimiz işte bunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz nasıl azmışsak onlar da öylece biz azdırdık. Onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı derler. Burada da azdırdık ibaresi agveynahum şeklinde gava fiiliyle gelmiştir yine. Onlar bu sözleriyle şunu ilan ediyorlar. Biz onlara bir insanın dostuna yapabileceği ne varsa onu yaptık. Çünkü insana düşen şey kendisi için istediğini dostu için de istemesidir. Onlar şunu derler. Bize ait olanı onlara sunduk ve bizi örnek edinmelerini sağladık. Evet. Araf suresi 16. ayetinde قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ İblis dedi ki öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolun üstüne oturacağım. Yine Hicr suresi 39. ayetinde قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ İblis dedi ki Rabbim beni azdırdığın için andolsun ki ben de onları yeryüzündeki fenalıkları güzel göstereceğim ve onların hepsini azdıracağım. Evet, işte bu Hicr suresinin 39. ayetinin devamında 40. ayette ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna buyruluyor. Bu Murtaza 29 muydu? Onun bahsettiği konu bu. Ve ayetin devamında 41 ve 42. ayetlerinde Allah şöyle buyurdu. İşte bana varan dosdoğru yol budur. 42. ayette şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin, bir sultanın yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Şimdi burada sultan kelimesi de devreye giriyor. Sultan iki şekilde tefsir edilir. Birincisi hüccet, kesin delil manasında kullanılır. Nitekim Hud suresi 96. ayetinde andolsun ki Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir sultan yani apaçık hüccet ile gönderdik buyurmuştur. Musa aleyhisselam ile ilgili olarak kullanılan sultan kelimelerinin tümü, bakın Musa aleyhisselam hakkında kullanılan sultan kelimelerinin tümü hüccet, kesin delil anlamındadır. En'am suresi 81. ayetinde hakkında size bir sultan yani Allah'ın kitabında bir hüccet, kesin delil indirmediği varlıkları şeklinde devam eder. Rum suresi 35. ayetinde yoksa biz onlara bir sultan yani hüccet, kesin bir delil indirmişiz de şeklinde gelir. Ya da apaçık bir sultan yani kendisine mazur görebileceğim açık bir hüccet, kesin bir delil getirir. Neml suresi 121. ayet. Bunun benzeri ayetler çoktur. İkincisi sultan kelimesi kahredici, kral, kahren mecbur edici hükümranlık manasında kullanılır. Mesela İbrahim suresinin 22. ayetinde benim sizin üzerinizde bir sultanım yani sizin üzerinizde sizi şirk koşmaya kahren mecbur edecek bir hükümranlığım yoktu buyrulur. Saffat suresi 30. ayetinde de bizim sizin üzerinizde bir sultanımız yani sizin üzerinizde sizi şirk koşmaya kahren mecbur edecek bir hükümranlığımız yoktu. Bilakis siz taşkınlık eden bir kavmdiniz buyrulur. Evet, Kur'an-ı Kerim'in bir iki kelimesini ele alarak selefin itikad ettiği yoldan bu yola aykırı bir takım tevillere gidenler örnek olarak neseye fiilini de getirirler. Yani nesa unutmaktan kaynaklanan. Geçenlerde Dahak abinin oradayken birisi bir soru yazdı. Bu soruda işte Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda tevil yapmalıyız diyerek Allah'ın unutmasından bahseden ayetleri delil getirdi. Yani tevil edilmesi gerektiğine dair Allah Azze ve Celle'yi nisyan fiilinden tenzih etmek gayesiyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de nisyan kelimesi de nesa fiili de birkaç değişik anlamda kullanılmıştır. Mesela birincisi ennesi terk etmek manasında kullanılır. Mesela Taha suresi 115. ayetinde andolsun bundan önce Adem'e ahit yükümlülük verdik de nesi etti. Yani ahdi yükümlülüğü terk etti. Secde suresi 14. ayetinde o halde tadın azabı bugününüze kavuşmayı nesi ettiğiniz yani unuttuğunuz yani bugüne kavuşacağınıza dair imanı terk ettiğiniz için doğrusu biz de sizi nesi ettik unuttuk yani azap içinde terk ettik demektir. Aranızdaki fadlı nesi etmeyin, unutmayın. Yani aranızda fadlı terk etmeyin. Bakara suresi 237. ayetinde de bu anlamda kullanılmıştır. Bakara suresinin 106. ayetinde ayette neyi nesheder veya nunsiha onu insa edersek yani onu neshetmeyip terk edersek olduğu gibi bırakırsak burada da terk etmek anlamında kullanılmıştır. İkinci manası nesi unutulmayan hatırdan gitmeyen ve kesintiye uğramayan bilgi manasında kullanılmıştır. Bunun örnekleri El-Ala suresinin 6. ayetinde sana okutacağız da nesi etmeyeceksin. Yani biz onu muhafaza edeceğiz de sen onu unutmayacaksın. O senin hatırından çıkmayacak. Kehf suresinin 63. ayetinde doğrusu ben balığı nesi ettim. Yani balık hatırımdan gitti, çıktı. Onu hatırlamamı şeytandan başkası insa etmedi. Yine aynı surenin 73. ayetinde, Kehf suresinin 73. ayetinde Hızır'a dedi ki Musa, nesi ettiğimden yani hatırımdan giden çıkan şeyden dolayı beni muahize etme. Dolayısıyla bu örneklerde görüldüğü gibi nesi kelimesinin bir yerde unutulmak, bazı yerlerde unutmak anlamında kullanılması, başka bir yerde de terk etmek anlamında kullanılmasını gördük. Dolayısıyla ayetlerin Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkındaki ayetlerin tevil edilmesini gerektiğini iddia ederek bu konuyu, bu fiili delil getirenler hata etmektedirler. Aynı az önce örneğini verdiğimiz Adem Aleyhisselam'ın Rabbine isyan etmesi meselesinde olduğu gibi. Bir kimsenin fısk işlemesi herhangi bir fıskı işlemesinden dolayı değil, büyük günahları açıktan dolayı işlemesi sebebiyle fasık ismini almasına sebep olur. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam bir yerde hata etti diyerek onun gaviinden olmasını gerektirmez bu. Şayet Adem Aleyhisselam iblisin yaptığı gibi hatasına delil getirerek sapıklığını devam ettirseydi aynı şeytanın, iblisin gaviinden olduğu gibi gaviinden olurdu. Ama o tevbe etti. Dediler ki eşiyle beraber Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen elbette bizler hüsrana uğrayanlardan oluruz. Evet, konu bu şekilde. Dolayısıyla herhangi bir ilme dayanmadan Kur'an-ı Kerim'i de esasında düzgün okumadan böyle batıl bir akideye inandıktan sonra delil getirmeye çalışanlar bu tip hatalara düşerler. Bu gayet normal ama ilmin usulünün yolu takip edilse bir akideye delilden sonra inanılsa o zaman bu gibi sorunlar karşımıza çıkmaz inşallah. Evet, özelde İlyan bana neden kırmızı verdiniz demiş. Keşke o çıkmadan önce banlasaydınız bir şunu. Selamünaleyküm.
İlyan'a neden kırmızı verildi? İlyan geçen hafta Ebu Hureyre radıyallahu anh'a dilenci ifadesini kullandı. Dilenci dediği için teksine kırmızı verdik. Yani oduya banlamadım yine. Banlayacağım zaten onu, biraz önce daha kahveye de gelmiş. Öyle dediği için, yani Ebu Hureyre'ye hakaret ettiği için sadece yine insaflı davrandık. Sadece tekstil yazısını engelledim, o kadar yani. Onun dışında yüzsüz bir şekilde gelip halen beni niye kırmızıladın diyebiliyor. Bu şeylerin arkasında yatan arkadaşlar, yani peygamberleri güya tezkiye ediyor gibi veya tenzih ediyor gibi göstermek istemek gayretleri arasında onları masum görmek, yani hata etmeyeceklerini, kusur işlemeyeceklerini söyleyerek ayetlerin aslında sahabeler için, mesela Abese suresinde geçen ayetlerin Ebu Bekir için olduğunu, Ömer için olduğunu iddia etmeleri gibi arka planlar yatıyor. Yani bu Şiaların, o Muntazır 29'du demin yazı yazan, Murtaza değil de Muntazır. Muntazır kelimesi bile zaten Mehdi'yi bekleyenler, yani Bodrum'a girip 1400 küsur yaşında olan Mehdi'yi bekleyenler olduğunu anlamak gerekiyor. Yoksa Muntazır'ı normalde alan kişiler almıyorlar. Onların almasındaki maksat bu zaten yani. Beklenen Mehdi. Odalarına ben arada bir giriyorum. Allah işte çıkışını acilleştirsin falan şeklinde sürekli bunu da vurguluyorlar. Yani güya Adem Aleyhisselam'ı savunacak orada. Adem Aleyhisselam'ı savunacak. Adem böyle bir şey yapmamıştır. O ayetler tevil edilmelidir gibi bir şekilde anlatmak istedi aslında. Abese suresinde olduğu gibi. Yani bu konular etrafındaydı aslında hocam onun itirazı. Sizin yaptığınız açıklamalarla da bu konu zaten çözüldü. Ellasa kardeşe de mikrofon verelim. Bir de onun sesini duyalım. Bayağı bir oldu dinlemeyeli. Esselamu Aleyküm.